havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 6 Nisan 2022 Çarşamba 19.30 Anlat Bana'da yine karşınızdayız. Dünyanın tadı tuzu yok. Bizim de öyle tadımız tuzumuz yok. Şeker tatlı söylemiyorum. Şeker fiyatları uçtu ya, hiç şeker meker demiyoruz. Ama şeker bayramına da az kaldı, bakalım ne olacak. Biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. AK Parti milletvekillerini külliyeye toplamıştı ve vekillerle birlikte salgın sonrası geniş katılımlı ilk toplantı diyebiliriz. Ramazan toplantısı demeliyiz. Erdoğan, fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Ne güzel, insanın duyunca hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gidiyor ama bugün sadece İstanbul'da ulaşıma gelen %40'lık zam. Küçük bir hatırlatma. Her gün zam zam zam. Zamsız gün yok. Yani enflasyonlu dünya bize bunu gösteriyor. Siyasetin gündeminde de enflasyon verileriyle birlikte başlayan taneli döneme ilişkin haberler var ama sözü uzatmayalım. Biz size bugün bambaşka bir gündemle sesleneceğiz ama gelin siyaset gündemine birlikte kısaca bir göz atalım.
Siyaset gündemi.
Millet İttifakı'nın seçimde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı kamuoyunda merak edilirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Özdağ, Fox TV'de Çalar Saat programında partisinin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırdı. Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel harekat devam ediyor. Moskova yönetimine karşı tarihte benzeri görülmemiş yaptırımları hayata geçiren Batı dünyasından yeni bir hamle geldi. Buna göre Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasının oylanmasına karar verildi. Oylamanın yarın yapılacağı belirtildi. Karadeniz'de üçüncü kez mayın paniği yaşandı. Kefken açıklarında tespit edilen mayın, sualtı savunma timleri tarafından imha edildi. Daha önce de İstanbul Boğazı girişinde ve İğneada açıklarında tespit edilen iki mayın etkisiz hale getirilmişti. İngiliz basınından Türkiye 9 yıl sonra Mısır'a büyükelçi atıyor iddiası geldi. Londra merkezli Middle East Eye, Türk dışişleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde Ankara'nın Kahire'ye büyükelçi atayacağını öne sürdü. Habere göre Ankara'nın bu kararı, bozulan ilişkileri onarmak için sergilenen birkaç tur diplomatik angajmanın ardından geldi.
Siyaset gündemi.
Bu mayınlar meselesinin ciddi olduğunu söylemeliyiz ancak biz özellikle salgınla birlikte dünyayı tehdit eden iki konuya ısrarla ve inatla dikkat çekiyoruz. Gıda arz güvenliği ve enerji arz güvenliği meselesinin dünyanın tadı tuzu olmayan dünyanın en büyük sorunu olduğunu görüyoruz ve söylüyoruz. Ama iklim krizi gıda ve enerji konusunda yepyeni bir açılımı ve döngüsel yaşamı zorunlu kılıyor. O yüzden bizim programımızın ana konsepti sosyal ekolojik piyasa ekonomisi tanımı altında yeşil mutabakat adını verdiğimiz 1 Ocak 2026'dan itibaren de üretim modelimizi, yaşam biçimimizi doğrudan etkileyecek dönüşüm. Bu döngüsel yaşam ekonomisi diyoruz buna. Döngüsel yaşam ekonomisi özellikle iklim kriziyle birlikte bizi günlük yaşamımızda çok farklı arayışlara itiyor. Bu arayışlar tabii ki kurumların da sorumluluğu altında. Niye enerji arz güvenliği dedik? Fosil yakıtlara bağımlıyız ama fosil yakıtların yanı sıra evlerimizdeki çöpler, katı atıklar, tarımsal atıklar, organik atıklar, bütün bunlar bambaşka bir döngüyü ve bambaşka bir biçimde enerji üretimini de hayatımıza sokamaz mı? Sokar. İşte bugün ana konumuz bu. Hemen konuklarımız var. İlk konuğumuzu takdim edelim. Filiz Kara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şubesi Müdür Yardımcısı. Filiz Hanım.
İyi akşamlar Melih Hanım.
İyi akşamlar. Döngüsel yaşamı ben çok önemsiyorum. Siz?
Biz de aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak.
Peki İstanbul'la bakalım. İstanbul demek Türkiye demek diyelim. 16 milyon değil mi İstanbul'un nüfusu?
Yerleşik nüfusu 16 milyon ama hareketli nüfus 20-25 milyonu bulabiliyor.
Peki böylesine büyük bir metropolde günlük ne kadar çöp var?
Günlük bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi tesislerine gelen atık miktarı 18 bin ton. Ancak büyükşehir belediyelerinde çöplerin toplanması sorumluluğu ilçe belediyelerine ait. Yani ilçe belediyeleri bu atıkları topluyor. Ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm ve değerlendirilme yapıldıktan sonra kalan atık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine getiriliyor. 18 bin ton yani günlük atık miktarı. Bu da kişi başına 1.17 kilogram gibi.
Yani sizin de benim de 1 kilo 700 gram her gün çöpümüz mü var?
1 kilo 17 gram.
Ha 1 kilo kilogram. 17 gram yanlış kilogram. Söylemeyelim. Peki... Bu 1 kilo 17 kiloluk çöpten kurtulmak ve bunu topraktan gelen bu gücü yeniden toprağa vermek için ne yapmak gerekiyor?
Şimdi İstanbul'da oluşan atıkların %50'si organik, yani içeriği organik. %25'lik bir kısmı ise ambalaj atıklarından oluşuyor. Yapılan karakterizasyonlar neticesinde elde edilen veriler bunlar. Bu yüzden de biz atık karakterizasyonu bazında atık yönetimini, yani entegre atık yönetimini planlıyoruz İstanbul genelinde. Bu atık yönetimini o %50 organik atığın işlenmesi ve bundan bazı tesislerimizde kompost gübre elde edilmesi katı ya da sıvı olarak ya da elektrik enerjisi üretilmesi üzerine kurguluyoruz. Ama tabii ki belli bir noktadan sonra nihai bertaraf gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Belli bir kısım da çünkü değerlendirilemeyen inert atıklardan oluşuyor atığımız. Bu şekilde atık yönetimini İstanbul genelinde yönlendiriyoruz.
Peki elektrik üretiyoruz dediniz ya, hemen burada size sormak durumundayım. Kaç megawatt ya da kilowatt saat elektrik üretiyorsunuz?
Şu anda tesislerimize gelen atıklardan 6 adet tesisimiz mevcut. Elektrik enerjisi üreten, atıklardan elektrik enerjisi üreten. Bunların toplam kurulu kapasitesi 205 megawatt. Şu an için 2021 yılında bu atıklardan üretilen elektrik miktarı da 844 milyon kilowatt saat.
Kaç bin hane ya da kaç bin kişiye kullanabileceği bir limit bu? Tüketebileceği?
Bu 1.6 milyon kişinin elektrik ihtiyacına eş değer bir elektrik üretimi. Biz bu elektriği üretip ulusal şebekeye veriyoruz yenilenebilir enerji olarak.
Peki siz ulusal şebekeye verirken buradaki fiyatlama da çok önemli değil mi?
Evet, bu tesislerimizin hepsi bakanlığımızın yekten mekanizmasından faydalanıyor, teşvik alıyor. Megawatt saatini 133 dolar sentten biz de satışını gerçekleştiriyoruz.
Yani sizin için iyi bir gelir diyebilir miyiz atık geliri?
Tabii ki, tabii ki.
Ne güzel.
Bu teşvikler şu an mevcut tesislerimiz için geçerli. Sonrasında kurulacak olan teşvikler bu teşvikten yararlanamıyor. Çünkü teşvik oranı düşürüldü. 80 dolar bir megawata gibi hani aşağı bir baza çekildi. Bu teşvikler arttırılırsa tabii ki belediyeler için daha iyi olur.
Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri de özellikle iklim krizinin yol açtığı bu dönüşüm sürecinde kentlerdeki atık yönetiminde çok iyi bir sınav vermeleri. Yani yeşil kentler istiyoruz biz. Onun için ben sizi yayına aldım. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bildiğim ve gördüğüm kadarıyla yeni açtınız değil mi? Bir katı atık merkezi açtınız.
Atık, evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi açtık. Bununla birlikte de biyometanizasyon tesislerini devreye aldık. Onunla entegre diye.
Yani biraz coşkulu anlatın. O kadar önemli bir iş yapmış durumdasınız ki. Yani bunları biz böyle sessiz sedasız anlatırsak vatandaş anlamaz. Vatandaşın anlayabileceği dilde.
Doğru.
Anlatır mısınız? Yani ben evimde çöpleri topluyorum, ayrıştırıyorum. Çöp arabası gelip alıyor. Ondan sonraki süreci anlatır mısınız bana?
Bu büyükşehir belediyelerinde ilçe belediyeleri söylediğiniz gibi 39 tane ilçe belediyesi var İstanbul genelinde. Çöpleri kaynağında hanelerden, iş yerlerinden ve sokaklardan geri dönüştürülebilir atıklar ve evsel atıklar olarak ayrı topluyor. Bu toplanan atıkların geri dönüştürülebilir kısımlarını geri dönüşüm tesislerine gönderip değerlendiriyor ilçe belediyeleri. Geri dönüştürülemeyen ve ayrıştırılamayan atıklarını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık aktarma istasyonlarına getiriyor. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul genelinde 8 adet katı atık aktarma istasyonlarını işletiyoruz. Bu istasyonlar vasıtasıyla ilçe belediyelerinden gelen geri dönüştürülemeyen, ayrıştırılamayan atıklar küçük araçlardan daha büyük araçlara transfer edilip şehir merkezinden yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine, katı atık geri kazanım ve bertaraf tesislerine taşınıyor. Burada geri kazanımı ya da elektrik üretimini gerçekleştirmek üzere. Bu tesislere gelen atıklar geri kazanım tesislerinde kendi içeriğine göre yönlendiriliyor, planlanıyor ve entegre olarak işletiliyor. Öncelikli olarak mesela %50 organik atıklarımızın %50'si organik. Günlük 500 ton işleme kapasitesine sahip geri kazanım ve kompost tesisimiz var. Bu 500 ton atık geri kazanım ve kompost tesisimize geliyor. Burada işlendikten sonra organik kısmı fermantasyona tabi tutularak kompost üretiliyor. Şu anda yıllık olarak üretilen yaklaşık 18 bin ton kompost İstanbul genelindeki park ve bahçelerde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.
Ne güzel. Yani birçok kalemde de tasarruf sağlanıyor, öyle değil mi?
Evet, aynı zamanda yine bu organik atıkların belli bir kısmı diğer otellerden, yemekhanelerden, restoranlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı olarak toplanan yemek atıkları, sebze atıkları, gıda atıkları da onun da açılışını, Avrupa yakasındaki tesisimizin açılışını Kasım ayında gerçekleştirdik. Kemerburgaz biyometanizasyon tesisimizde işlenerek katı ve sıvı gübreye ve enerjiye dönüştürülüyor. Buradan da 1.4 megawatt elektrik enerjisi üretiliyor.
Yani
yine aynı zamanda bu atışını yaptığımız atık yakma tesisi, enerji üretim tesisi de termal yöntemle atıkları bertaraf ediyor. Günlük 3000 ton işleme kapasitesine sahip. Buradan da 85 megawatt saat elektrik enerjisi üretiliyor yakma tesisinden. Bununla birlikte yine o entegre atık geri kazanım tesislerimizin olduğu birimde atıktan türetilmiş yakıt tesisimiz mevcut. Bu da sanayiden kaynaklanan, geri dönüşüm ekonomik olmayan böyle tekstil, kauçuk, plastik ve benzeri endüstriyel tehlikesiz atıklar işleniyor. Fiziksel ön işleme tabi tutuluyor. Parçalayıcılara tabi tutuluyor. Sonrasında kalorifik değeri yüksek olduğu için çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılıyor. Sanayiciler de fosil yakıt yerine çevreci atıktan türetilmiş yakıtı temin etmiş oluyorlar bu şekilde.
Yani siz bir yerel yönetim olarak aslında pek çok il ve ilçeye şu an model sunuyorsunuz, öyle değil mi? Onu anlıyorum konuşmanızdan.
Evet, büyükşehir belediyelerindeki atık serüveni bu şekilde gerçekleşiyor. İlçe belediyeleri ayrıştırmayı bir kısım ayrıştırmayı yapıyor. Geri kalan atıklarını bizim tesislerimize alıyoruz ve burada içeriğine göre ilgili tesislere yönlendirip yine oradan geri kazanım sağlayıp en nihayetinde kalan bir kısım atığı da nihai bertarafa, yani düzenli depolama tesislerine gönderiyoruz. Orada düzenli depolama tesislerimizde de şu anda İstanbul'da 3 tane düzenli depolama sahamız var. Avrupa yakasında 2 tane, karşıda 1 tane. Bu tesisler de aslında bir biyoreaktör. Bu tesislerde düzenli depolama yapılarak çöpler gömülüyor. Çöpler bir müddet sonra çürümeye başladığı için çöp gazı oluşuyor. Bu çöp gazı karbondioksitten yaklaşık 28 kat daha zararlı bir gaz ve içeriğinde metan gazı bulunuyor. Havaya karışması da bu şekilde engellenerek elektrik enerjisi üretiliyor buradan da. Bu şekilde düzenli depolama sahalarından üretilen elektrik miktarı da yaklaşık 100.8 megawatt saat.
Ya bunlar çok parça parça anlatıyorsunuz ama o kadar önemli ki, bir kere biz bir zamanlar çöplerimiz patlıyordu bizim, metan gazı patlıyordu değil mi? İnsanlarımızı aynen, kaybettik o, biz. O korkuyu yendik, şükürler olsun.
Şu anda öyle bir şey mümkün değil çünkü zaten atığın çürümesi sonucunda oluşan o metanı ben alıp gaz motorlarında yakarak elektrik enerjisine dönüştürüyorum. Hatta bu tesislerde ilave olarak elektrik üretirken atık ısı da kullanılarak orada mevcut seramız var. İki parçada halinde, iki bölüm halinde. Burada serada fide üreterek çiftçilere de destek veriliyor aynı zamanda.
Güzel, ama ben tabii şunu merak ettim. Şimdi konuşmamızın başında İstanbul'daki kişi başına düşen çöp miktarını ve total günlük çöp miktarını verdiniz. Bu çöp evet, yeterli mi? Bütün bu üretimi yapabilmek için çöp, yani başka şehirlerden çöp alıyor musunuz?
Yok, il dışından herhangi bir atık alımı söz konusu değil. Zaten bu 18 bin ton çöp %86'sı düzen depolama sahalarına gönderiliyor ve oradan elektrik üretiliyor. %10'u şu anda yakma tesisinde termal yöntemle yakılarak enerji üretiliyor. %4'ü de geri kazanım, biyometanizasyon ve kompost tesisine yönlendiriliyor pay olarak ve bu şekilde değerlendiriliyor.
Yani şunu anlıyorum, İstanbul'un çöpü şu an kendisine yetiyor.
Kendisine yetiyor. Sadece bu düzenli depolama sahalarına giden, bizim ulusal ve uluslararası hedefler doğrultusunda geri kazanım hedefimiz, bizim 2030 ve 2050 yılı için, 2030 yılı için %70 geri kazanıma çıkmak, 2050 yılında da düzenli depolama sahasına giden atık miktarını sıfırlamak. İstanbul Atık Yönetim Planı'nda belirlenen hedefler bunlar. Bu hedefler doğrultusunda da bu atıklar artık işlenmeden hiçbir şekilde düzenli depolama sahalarına gönderilmeyecek. Çünkü artık İstanbul'da bu atıkların düzenli depolanması için de yer sıkıntısı çekilmekte. Atıklar artık işlenmesi gerekiyor. Çünkü artık çöpümüz atık değil, ham madde yani. Ham madde olarak 18 bin ton çöpün tamamına yakını değerlendirilmesi gerekiyor.
Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde karbon ayak izini ölçüyor musunuz siz? Karbon ticareti yapılıyor mu?
Bu atık kaynaklı tesislerimizden yıllık 1,5 milyon ton karbon kredisi satışı gerçekleştiriliyor.
Peki uluslararası bir burada şey var mı? Karbon evet, satışı konusunda karşılıklı işbirlikleri var mı?
Var evet, Gold Standard üzerinden yüklenicimiz, iştirak şirketimiz o satışları gerçekleştiriyor.
Kimlere sattınız, merak ettim şimdi.
O detayları tam ben vakıf değilim satış konusunda.
Hani ya, Ekrem Başkan anlatıyor. Yani ben bunları satışı bir İstanbullu olarak ya, bunları dinlemek isterim. Çünkü belki Japonya'ya, belki Güney Kore'ye, belki Amerika'ya, ne bileyim ben, birçok yerden karşılıklı alışveriş vardır diye düşünüyorum.
Tabii ki, tabii ki. Özellikle bu yakma tesisi de ilave olunca daha da fazla karbon kredisi satışı gerçekleştirecek. O eşdeğer, yani şey nitelikleri karşılaştırılarak satışı gerçekleştiriliyor ya da sanayi seçiliyor her türden sanayiye bu satış, yani kredi satışı yapılamıyor.
Mutlaka bütün şirketlerin çevreci, yeşilist olması lazım. Yeşil Aynen. ekonomi geliyor. 1 Ocak 2026 için sizin bulunduğunuz birimin nasıl bir hedefi var? Karbon vergisi geliyor çünkü.
O konuda Atık Yönetim Müdürlüğü değil, İklim Müdürlüğümüz iklim eylem planını yayınladı. İstanbul İklim Eylem Planı'nı o bazda da çalışmalarını yürütüyor.
Peki onları da ayrı o zaman yayına alalım. Çünkü bu konu güzel konu. Özel sektörde bu konuda çalışmalar yapıyor, öyle değil mi?
Geri dönüşüm konusunda, döngüsel ekonomi konusunda mı?
Evet.
Tabii ki özel sektör de artık bir de sıfır atık projesiyle beraber atığını yönetmekle mükellef. Kanunlar gereği mevzuatsal olarak da, yani atığını maksimum düzeyde geri dönüştürüp tekrar ham madde olarak kullanıp ya da biz ona endüstriyel simbiyoz diyoruz. Bir endüstrinin atığı diğer bir endüstrinin ham maddesi olabiliyor. Bu şekilde de değişimler gerçekleştirebiliyorlar özel sektörler.
Keşke bu ülkede kavga yerine, birbirimizi kırma yerine, kutuplaşma yerine bu dönüşümü sağlayan döngüsel yaşam üzerine sohbetler etsek de kamuoyunu bilgilendirsek. Ben size teşekkür ediyorum. Tesisiniz çok güzel. İstanbullu'ya turlar düzenlemelisiniz. Çevre bilincine.
Zaten sizi de bekleriz tesisimize ziyaret ederseniz. Daha da canlı olarak görürsek insan... Daha da farklı oluyor.
Geliriz, geliriz.
Siz gibi teknik heyetleri de şu anda yakma tesisimizde, biyometalizasyon tesisimizde her hafta 2-3 grup, 20'şerli, 30'lu gruplar halinde tesislerimizde ziyarette bulunuyorlar. Okullar, eğitim kurulları, üniversiteler, kuruluşlar, özel iştirakler, yani özel firmalardan da ziyarete gelebiliyorlar.
Anlıyorum, çünkü oradaki teknoloji, model önemli, çünkü gelecekte en çok konuşacağımız konular bu konular. Ben size teşekkür ediyorum.
Ben
kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın lütfen.
İmkanı sunduğunuz için teşekkür ederim.
Rica ediyorum, rica ediyorum. Döngüsel ekonomi, döngüsel yaşam, iklim krizinin ekolojiyi getirdiği noktada hepimizin dersini çalışması gereken konu diye düşünüyoruz ve ekonomiye kısaca bir göz atıyoruz.
Ekonomi gündemi. AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının enflasyonla mücadele için bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi fikrini öne sürdüğü ifade edildi. CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın haberine göre enflasyonla mücadele kapsamında AK Parti kurmayları temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitlenmesini önerdi. Buna göre enflasyon sepetinde bulunan ve dar gelirli vatandaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek. Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Üreticilerin zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Gelirini rekor enflasyondan korumak isteyen tüketicinin ucuz ürünlere yönelmesi, indirim marketler ve özel markalı ürünlere olan talebi patlattı. Bini aşarken özel markalı ürünlerin toplam ciro içindeki payı da %22'ye ulaştı. Bu yıl bu oranın %30'a ulaşması bekleniyor. İndirim marketlerin başını çeken A101, BİM ve Şok'un üçlü zincirinin toplam cirosu 2021'de bir önceki yıla göre %30 artarak 152 milyar lira seviyesine yükseldi. Hazine destekli tarım kredi limitlerinde büyük artış yaşandı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından andırılan destekli düşük faizli tarım kredilerine tarım kredi limiti %40 kırıldı. Sarı taksi açılış ücreti kısa mesafe ücreti 8 lira üst indi bir şirketi de personel servis ücreti 95 lira bulmuş ve 10 liraya yükseltildi. Ekonomi gündemi.
Ve takımımız takdim edelim. Zamanında AK Parti kurmaylarının temel tüketim maddelerinin fiyatlarının yıl sonuna kadar sabitlenmesini önermesi konusu. Burada duracağız. Buyurun size yeni tartışma konusu. Çünkü serbest liberal düzene geçmiş Türkiye, kontrollü ekonomiye geçiş denemeleri yapıyor. Ortodoks ekonomiyi bıraktı. Heterodoks olacağım dedi. İyi güzel hoş da yeni ekonomik model bütün bu fiyat sabitlemesi üzerinde kafa yorarken eğer mümkünse ne yapacak? Bunların çoğu özel sektöre ait. Özel sektörün yapacağı üretimle ilgili fiyatları mı dizginleyecek? Doğrusu kafa karıştırıcı, çok hassas bir konu. Biz buna dikkat çekelim ve hemen size ikinci konuğumuzu takdim edelim. Altan Denizsel, Biyogaz Derneği Başkanı. Altan Bey merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, nasılsınız?
Allah şükürler olsun, sizler nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Türkiye'ye bakıp bakıp, dünyaya bakıp bakıp ağzımızın tadı, tuzu yok diyoruz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes hazineden sübvansiyon istiyor ve karma karışık bir durum. Onun için akli selim, bilgiyle iş yapılan bir dönemin gelmesi için lütfen sakin olun ve bilenlere danışın demek durumundayız şimdi. Biyogaz Derneği nedir Altan Bey? Ne zaman kuruldu?
Biz Biyogaz Derneği'ni 2007 senelerinde kurduk. O zaman tabii biyogaz yatırımı yoktu Türkiye'de. Çöp gazının dışında. Bu ıslak fermentasyon dediğimiz. O zaman biyogaz yatırımlarını geliştirme derneği olarak kurduk mecburen. Çünkü sanayici olmayınca işimiz o günden itibaren bu organik atıkların ülke ekonomisine nasıl kazanılacağını, hangi yöntemlerle yapılacağını, nasıl bir yatırım yapılacağını anlatmaya yola çıktık. İşte devlete anlattık, Çevre Bakanlığı'na anlattık ve yatırımcıları buna doğru yönlendirmek için çabalar sarf ettik. Tabii asıl ivmeyi şeyden sonra kazandık. Bu YEKDEM 13.3 dolar sent çıktıktan sonra yatırımlar feasible olmaya başladı. Çünkü daha evvelden 5 euro sent veriyorlardı. O bu yatırımları kurtarmıyordu. Hele hele ilk yatırımlar biliyorsunuz yeni bir ülkeye girdiği zaman biraz daha pahalı olur.
Evet.
Türkiye'de söylüyor. O yüzden tabii bu YEKDEM desteğiyle.
Şimdi vatandaş bizi yolda, arabasında ya da evinde dinliyor. Nedir bu YEKDEM diye soracak. Öyle değil mi?
YEKDEM Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş olan enerjiye vermiş olduğu bir destek mekanizması.
O kadar. Yenilenebilir enerji deyince işin içine güneşi, rüzgarı, evet, jeotermali, suyu koyuyoruz ve organik ürünleri koyuyoruz değil mi? Organik atıkları koyuyoruz.
Evet, organik atıkları. Biyokütle, bunların hepsi biyokütle adı altında geçer. Biyokütle de kendi içinde ıslak fermentasyon, kuru fermentasyon, yakma, gazifikasyon, plazma.
Devam eder.
Pirolize olmak üzere 6-7 şeye ayrılır. Hepsinin ayrı ayrı disiplinleri vardır. Biraz evvel hanımefendi bahsetmişti. Çöpte yakma sistemi var. Bende ıslak fermentasyon sistemi var gibi. Böyle diğer teknik şeyler. Onları açarsak çok uzun sürer çünkü.
Onları açmıyoruz. Evet. Onlar son derece teknik konular. Bizi izleyenlerin, evet, dinleyenlerin şu soruyu soracaklarını biliyorum. İyi güzel hoş da çöpten üretilen enerji, katı atık, organik yakıt, bütün bunlar bizim şehrimizi ısıtmaya, evimizi ısıtmaya yeter mi? Bu soruyu ben de sorarım, vatandaş da sorar. Yeter mi?
Şimdi bizim gibi tabii büyük bir ülke ve de değişik iklimlere sahip olan yerler için yetmez. Hiçbir zaman zaten yenilenebilir enerji kaynakları işin gerçeğine bakmak gerekirse baz enerji üretilmeden bir ülkeyi geçindirmez. Yetmez bu iş. O yüzden çünkü mesela Antalya'da sizin çok büyük potansiyeliniz olabilir ama Antalya'da kışlama mevsimi 3 aydır. Oradan çıkan atık enerjiyi 9 ay kullanamazsınız. Yani bunlara bakmak gerekiyor. Ama bunlardan çok önemli tasarruflar, yani fosil yakıtlardan çok önemli tasarruflar sağlayabilecek ve ülkemizin dış açık dış açığını kapatacak ve de en önemlisi çok büyük bir istihdam sağlayacak bir alan bizim biyokütle ve atık yönetimi. Rüzgarda ya da güneşte megawatt başına çalışan kişi sayısı 1 ile 4 arası değişirken ya da 5, ben de megawatt başına 12 ile 16 kişi arasına doğru değişiyor. Bir de buna çöp çıkan gübre işleme tesisinde kurarsanız megawatt başına 16 kişi, 17 kişi istihdam sağlıyorsunuz. Bu sadece tesisin içindeki istihdam. Bir de toplumumuzun taşıma sektörünü, geri kazanılma sektörünü ve dolaylı olarak sektörlerinde yedek parçasını, servisini, bakımına da bakarsanız yani bir aşağıda bir geometri, yukarıda bir aritmetik var. Gaz çarpı elektrik fiyatı, bir de aşağıda geometri var. Bu geometriyi hesap edemiyorum ben. Yani,
çünkü yani tabana yayılabilir, iş aş yaratabilir diyorsunuz. Aynen. Ancak bana şunu söylemeniz mümkün mü? Biz tabii ki ana sürükleyici olarak fosil yakıtı kullanmak durumundayız. Bunu biliyoruz. Rüzgarımızı, güneşimizi, jeotermalimizi henüz tam kapasite nasıl çalıştırıyoruz? Ayrı bir tartışma konusu. Su tartışmalı bir konu yine, kuraklığa bağlı, Allah muhafaza diyoruz. Yüzde kaçtır organik ya da biyokütleden elektrik üretimi? Sisteme yüzde kaç, yüzde 3 mü, 5 mi, 10 mu, 20 mi katkı sağlayabilir?
Yani tam olarak her yerde bunu doğru yapamadığımız için şu anda yüzde 3 ile yüzde 5 arası biyokütlenin faydası var, sisteme katkısı var. Bu tabii eski yöntemlerin yenileştirilmesiyle daha da artıyor günden güne. Çünkü bazı şeyler eski teknoloji yapılır biliyorsunuz. O zaman içinde bunlar
yenileniyor,
teknolojiye geçer. O zaman verimlilik de artıyor. Tabii şu anda biz Türkiye'deki tüm atıkları doğru bir şekilde toplayıp bunlardan da faydalı bir şekilde yararlanamıyoruz da hala. Çünkü bugüne kadar bize verilen destekler sadece Enerji Bakanlığı'nın vermiş olduğu desteklerdi. Onlar yapabileceklerini yaptılar, işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ama biz bir atık toplama sektörüyüz, atık yönetimiyiz biz. Biz aslında yenilenebilir enerji sektörü değiliz. Biz atığı toplarız, bunu doğru yöntemlerle bertaraf operasyonu ya da yeniden kazanılma operasyonuna sokarız. Burada byproduct gaz çıkar. Bu gazdan da doğalgaz olarak da faydalanabiliriz, bunu upgrade edip ya da elektrik üreterek de kullanabiliriz. Ve bunu da ekonomiye %100 yerli malzemeyle sağlarız. Çünkü artık teknolojimiz de ilk başta dışa bağımlıydı. Şimdi biz bu tesislerin %80 yerli yapabiliyoruz. Yani bizim mühendislerimiz artık bunun projelendirmesinden dizaynına kadar
hepsini yapıyor.
Kadar yapabiliyor. Evet. Yani bizim artık biyogazda şeye ihtiyacımız kalmadı. Yabancı proje getirip de bize bir şeyler öğretecek kişilere ihtiyacımız kalmadı.
Peki, bütün bunları anladım. Anlıyorum ki Enerji Bakanlığı görevini yapmak durumunda olan Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı mı?
Evet. Çünkü bizden Çevre Bakanlığı açısından bakarsanız toprağa ya da çeşit derelere, göllere, nehirlere atılan bu hayvansal atıkları ya da diğer organik atıklar biliyorsunuz çevreye büyük zararlar veriyor. Yeraltı sularını kirletiyor, yerüstü topraklarını kirletiyor. Fazla döküldüğü zaman, fazla kullanıldığı zaman işte çeşitli hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Çünkü hayvansal hastalıklar da var, zoonist hastalıklar biliyorsunuz. Biz bunları düzenli olarak toplayıp fermente ettiğimiz zaman bir kere bu hastalıkların çoğunu ortadan yok ediyoruz. Karbon azot oranlarını dengeliyoruz, pH'ini dengeliyoruz ve içindeki tohumları öldürerek bunu bir fermente gübre haline getiriyoruz. Türkiye topraklarının biliyorsunuz organik madde oranı %1'in altında.
O yüzden buğdayda, mısırda, pek çok üründe verimlilik bu yüzden çok düşük değil mi?
Öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ben mekanikçi olduğum için tarım uzmanı.
Ya ben tarım uzmanı olmaya gerek yok. Siz bu kadar çok çalışıyorsunuz, işin içindesiniz. O kadar da mütevazi davranmayın. Konuyu biliyorsunuz.
Şimdi bunu yeniden bir tarım topraklarına hem sıvısıyla beraber verirsek hem yeraltı sularını geri vermiş oluyoruz. Biz çünkü bunları ayrışmak için yeraltı suyu kullanıyoruz. Hem toprağa suyunu vermiş oluyorsunuz hem de organik maddesini vermiş oluyorsunuz. Bir de bunları biz fermente ettiğimiz zaman içinde bulunan yabancı tohumlar da yok olduğu için sahada tarım topraklarında yabancı ot mücadelesi yapmıyorsunuz. Bu da dolaylı olarak hem verim artışı sağlıyor, bir de zehirli kimyasal maddeler kullanmıyorsunuz. Biraz daha doğal tarıma gidiyor. Buna tam organik tarım diyemiyorum ama.
Organik doğal... demeyin zaten. Organik tarım endüstriyel tarımın arka bahçesidir. Biz doğal tarımı, doğal aynen. yolu ve yolculuğu savunuyoruz. Ben özellikle. O yüzden şimdi hayvansal atık deyince duralım. Mesela sizin yaptığınız işte. En iyi verim aldığınız hayvansal atık inekler mi?
Yok. Şimdi şöyle. İneklerde 4 işkembe olduğu için biliyorsunuz besinlerin çoğu enerjisini alırlar. 1 ton atıktan, hayvansal atıktan ben 30 metreküp gaz alabiliyorum. Tavuklardan da 80 metreküp alıyorum. Çünkü tavuk yarısını yemeden attığı için onun içinde şey kalıyor, benim için değerli organik madde kalıyor. O yüzden tavuktan da 80 metreküp gaz alırım.
Yani tavuklar gözdeniz o zaman sizin.
Evet, şu anda tavuk sektörü gözdemiz ama tabii onun da ayrı dezavantajları var. Onu dengeliyoruz mesela bir tesiste %100 kullanmıyoruz. %30 tavuk, %70 inek atığı ya da başka organik atıklar kullanıyor. Çünkü her organik maddeden biyogaz olur, metan çıkar ama her biri doğru reçetelerle birbiriyle birleştirilir ve de devreye alınırsa verimli bir fermentasyon olur.
Peki.
Amonyak var, başka şeyler.
Tabii. Peki var. Kaç günlük mü, yıllık mı bana tavuk atığının miktarını verebilir misiniz Türkiye'de?
Ortalama 40 bin ton günlük tavuk atığı vardır. Yani bizim yaklaşık 300 milyon civarında tavuğumuz vardır. Bunlar da günde ortalama 1.1 atık verir kilogram. İneklerimizde yaklaşık 500 bin ton civarı günde dışkısı vardır. Sadece bu iki sektörün düşünün yani 54 bin ton, 554 bin ton, 540 bin ton günlük sadece inek ve tavuk atığımız var. Ki bunun yanı sıra yemek fabrikaları, gıda işleme tesisleri.
Tarımsal atıkları niye unutuyorsunuz?
tarımsal atıkların hepsini ben şeyde kullanamıyorum, biyogazda kullanamıyorum. Çünkü onlarda kuru madde çok fazla olduğu için benimki biraz daha yeşil. Ve fermente edilebilecek olması gerekiyor. Onların katı maddesi, onların da başka yöntemleri var. İşte o piroliz olabilir, o gazlaştırma olabilir, yakma olabilir gibi ayrı teknolojileri var şeylerinde, tarımsal atıklarında. Onlar da çok değerli ham maddeler. Özellikle yakma tesislerinde kullanılmasına ben mesela çok karşıyım. Onlar piroliz ve gazifikasyon olursa topraklarımızın ihtiyacı olan biyoçar dediğimiz karbon gübresini de elde edebilirsiniz. Sadece biyogazdan fermente edilmiş organik madde.
Peki bu kadar böyle tabii siz çok teknik hemen konuşuyoruz. Ama vatandaşın bu kadar teknik konuları bilmesi mümkün değil. Gelin bana dünyada bu anlattığınız organik atıklarla ilgili şehrini ısıtan ve bu konuda en iyi enerji üreten ülke örnekleri verebilir misiniz ya da şehir örnekleri?
Şöyle söyleyeyim, Almanya bu konuda dünyanın en iyisi. Yani şu anda 11 bin tane biyogaz tesisi var, yaklaşık 9 bin tanesi çalışıyor, 2 bin tanesi renove edilmek zorunda çünkü 20 seneyi geçti tesisler. Almanya'da sistem şöyledir, her çiftliğin kendi biyogaz tesisi vardır. Yani oralarda bizimki gibi böyle büyük tesisler yoktur. Yani sizin 1000 hayvanınız vardır, 750-1500 buradaki şeye göre, onlar senelerden beri mısır sulacı desteğiyle beraber onları desteklediler. Yani sahada kalın, köyünüzde kalın, kendi elektriğinizi üretin dediler. Onlara 22 euro sent verdiler. Ama tesisler 250 kilowatt, 300 kilowatt, 400 kilowatt gibi böyle ufak ölçekli tesisler. Buradan çıkan elektriği şebekeye veriyorlar. Buradan bir de onların şöyle bir de avantajları var. Şimdi atık ısılarının da onların şehir şebekesindeki sıcak su hatlarına verme şansları var. Yani onlar hem elektrikten para kazanıyorlar hem de şebeke sıcak su verdikleri için bir de ısı parası kazanıyor.
Yani Kopenhag gibi. Kopenhag öyle. Dünyanın pek çok ülkesi öyle.
Kopenhag'da şöyle. Kopenhag'daki yakma tesisi çöp yakar. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi. O tesisten çıkan elektrik sisteme gider. O tesisten çıkan atık ısı, yani buhar sonrası jeneratörden çıkan şehri ısıtır, soğur, yeniden geri gelir. Dolayısıyla soğutma maliyeti olmaz. Bizde şimdi bir de soğutma maliyeti vardı şehir ısıtamadığımız için. Şehirde bir de ısıdan para kazanırlar. Su soğur, yeniden gelir ve bu döngü devam
eder gider.
Evet.
Döngüsel ekonomi diyoruz o yüzden. Peki şimdi kaç tesis var Türkiye'de böyle?
Şimdi ıslak fermentasyon olarak çöp gazlarını saymıyorum. Şeyde inek, tavuk atıkları ve organik atıklarla çalışan 95 tane tesisimiz oldu. Toplam megawattı 365 megawatt kurulu gücümüz var. Bu neredeyse %90'ını falan kullanıyoruz. Bazı bölgelerde bazen düşüşler oluyor. Çünkü mesela şu anda yumurta ihracatı azaldığı için tavuk sayısında düşüş var. Bu da dolayısıyla benim atığımı daha az olmasına neden oluyor. Ben tesisi bazı yerlerde tam kapasite çalıştıramıyorum. Ama dönemsel bu.
O dönemsel ama Allah muhafaza kuş grubu sizin felaketiniz olur. Tavuklar.
İkisi 200 sene önce Bandırma bölgesindeki arkadaşlar o kuş grubundan bayağı bir zorluk çektiler. Evet, yani bazı şirketler kapandı, iflas etti ve oradaki 2-3 tane tesis epey bir süre zorlandı.
Siz de ürettiğiniz elektriği dağıtım şebekesine veriyorsunuz değil mi?
Evet, interkonekteye veriyoruz. İlk önce tabii bölgesel dağıtım şirketi alıyor.
Tabii ki. Para kazanıyorsunuz yani, onu anlıyorum.
Şimdi doğru, para kazanıyoruz ama şimdi bu ekonomik olaylarda yatırım maliyetlerinin TL karşılığındaki şeyleri çok yükseldi.
Bir işletmenin kuruluş maliyeti nedir? Bana bir veri verebilecek misiniz?
Valla megawatt başına 2,5 milyon dolar civarı bir şey var, maliyetimiz var. Bu tabii 3-4 megawattlar olsunca birim olarak biraz daha aşağı geliyor ama bizim işletme maliyetlerimiz çok fazla. Yani şimdi herkes biyokütle sektörünü bir anda rant sektörü gibi görmeye çalışıyor. Bazı gazetelerde bunu böyle yansıtıyor ama şimdi benim bir atık toplama maliyetim var. Yani normal şartlarında biliyorsunuz.
Nasıl topluyorsunuz bu atıkları? Ben atık toplayan mesela atık toplayan gençleri görüyorum, hanımları, beyleri görüyorum. Onlar da size katkı sağlıyor değil mi sokaklarda?
Yok, onların bize hiçbir katkısı yoktur.
Onlar kime katkı sağlıyor?
Onlar geri dönüş malzemesi olan kağıt endüstrisi, cam, plastik ve diğer...
Onlara sağlıyor. Peki.
Benimki çiftlikteki ben vidanjörle ya da kamyonla çiftliğin tavuk atığını ya da inek atığını ya kendi arabalarımızda olanları var, olmayanlar var. Onlarla tesise getiririz ya da o bölgede bu işlerle uğraşan kişiler vardır. Onlar bize şu çiftliklerden her gün bir rotasyon çizeriz. O rotasyondan işte şu çiftlikten 20 ton, buradan 50 ton gibi kamyon ve şeyde ve bunların hepsi işte çevreye zarar vermeyen, atığı yollara dökmeyen, kirletmeyen özel ekip arabalarıyla gelir bize. Tabii bunun bir maliyeti var bana. Yani
destek mi istiyorsunuz? Onun için Tarım Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı devreye girmeli diyorsunuz. Ben onu anlıyorum.
Tabii şimdi elektrikten daha fazla artık alacak rakam yok. Türkiye'de zaten her şey yükselmiş vaziyette. Yani biz tavuk atıklarına da bir de para veriyoruz. Yani o Aralık sonuna kadar 20 lira olan tonu tavuk atığı bir anda 60 lira istemeye başladı çift.
İnek büyük baş hayvan atığı kaç para?
O biraz daha düşük, içindeki şey olduğu için metan oranı daha düşük olduğu için şimdi nakliye maliyetleri 18 liradaydı ton başına, şimdi 35-40 liraya çıktı. Bizim bir ön atık maliyetimiz var.
Anlıyorum.
Büyük bir maliyet bizim için. Yani yakın çevrelerde olursa değil de bazılarında uzak yerlerden getirmek zorundasınız. Evet. Bir de bunu biz işledikten sonra bizde çünkü ne girerse o çıkar. Yani biz biyogaz mesela yakma tesisinde 100 birim gider, 15 birim çıkar.
Anlıyorum. Birim çıkar. Yani vatandaş bunu 100
çıktı.
Anladım. Yani sizde de maliyetler yükselmiş ancak önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak konuları. Biz size teşekkür edelim. Sağ olun diyelim yayına katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Ben yakından takip edeceğim. Yani tavuk çiftliklerine bakacağım, çiftliklere bakacağım. O yüzden önemli. Sağ olun. Biz tabii ki...
Şu anda atığını en iyi organize etmiş vaziyette. Çevreyi minimum kirleten durumunda. Hepsi organize olarak bütün biyogaz tesislerine atıklarını veriyorlar. Ama inek için aynısını söyleyemem. Çünkü çok dağınık inek. Operasyon.
Anlıyorum.
Ama tavuk bölgesel olduğu için daha kontrollü. Yani yumurta üretenler çevreyi şu anda minimum kirletenler durumundalar.
Aa, yumurta üreticileri minimum çevreyi kirletiyor. Biz onlara daha güzel bakayım. Hemen sıkı bir çevreciyim. Aynen. Sağ olun diyorum ve hiç sözü uzatmıyorum. Sosyal medyaya şöyle bir göz atıyoruz.
Sosyal medya gündemi. Enflasyon, zamlar, fiyat artışları. Türkiye'nin başlıca konusu hayat pahalılığı. Ekonomide yaşananlar sosyal medyada da hemen hemen herkesin dilinde. Gizem Öztok Altınsaç. Bitmek bilmeyen bir zam yağmuru. Enflasyonla mücadele etmiyoruz. Mücadele etmediğimiz müddetçe de bu vaziyet devam edecek. Uğur Gürses. Polonya'da enflasyon %8,5. Merkez Bankası politika faizini %4,5'a çekmiş. Enflasyonu %70'e koşan ülkenin politika faizi %14'te. Fikri Sağlar. İktidar enflasyonla mücadele etmiyor. Aksine yanlış kararları Türkiye'yi hiperenflasyona götürüyor. Gerçek buyken her yerde enflasyon var bahanesine sığınmak, sorunu halının altına süpürmektir. ENAG'a göre %142,63 enflasyonla 195 ülke içinde dünyada 4. sırada. Veysi Dündar, benzine %200 zam yapılan ülkede enflasyon 50 olamaz. Böyle olsaydı ülkeyi emin olun hala Tansu Çiller yönetirdi. Yeniden parti kurmasına falan gerek olmadan...
Sosyal medya gündemi.
Ardı arkası kesilmeyen zamlar, herkesin derdi girdi maliyetlerini tutturmada, vatandaşın derdi cüzdanını korumada, harcama yapmak zor para olmayınca. Bu kez konuğumuz Başar Beyazoğlu. Biz de döngüsel ekonomiyi ve organik üründen elektrik, enerji üretimi üzerine, aslında topraktan alınanın toprağa verildiği döngüsel ekonomiyi konuşuyoruz. Konuğumuz Başar Beyazoğlu, Resco Grubun CEO'su. Başar Bey.
Merhabalar, merhabalar Melih Hanım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum sizlere.
Sağ olun, nasılsınız?
Çok çok teşekkür ederiz. Bugün Ankara'dan İstanbul'a bir seyahat yaparken ben katılıyorum aranıza.
Sağ olun. Ne sağ güzel olun, bir iş yapıyorsunuz. Nereden aklınıza geldi böyle bir iş?
Ya açıkçası ben 7 sene İngiltere'de bulundum. Orada enerji verimliliği üzerine çalışmalar yaptım. Ülkeme döndüğümde de bu özellikle yenilenebilir enerji sektöründe bazı çalışmalar olduğunu ama dönüştürülebilir ve döngüsel ekonomik üzerine çalışmalar yapılmadığını ve bu konuda çok büyük bir boşluk olduğunu düşündüm. Ve bir girişimci olarak biyogaz, hayvansal ve tarımsal atıklardan elektrik üretilmesinin Almanya, Hollanda, Fransa modellerinde başarılı olduğu gibi ülkemizde de başarılı olabileceğini düşündüm. Bu noktada da Renesco grubu kurduk 2017 yılında. Amacımız da Türkiye'nin her yanında çeşitli ortaklıklarla tesisler kurmak suretiyle hayvansal ve tarımsal atıklarımızın öncelikle enerji ekonomisine, sonrasında da tarımsal ekonomiye kazandırılması suretiyle böylesine faydalı bir iş dalının döngüsel ekonomiye kazandırılması amaçlı yola çıktık.
Dinliyorum.
Şu an geldiğimiz noktada Altan Bey'in de bahsettiği gibi 95 tesis var. Ne yazık ki bu rakam hala çok fazlasıyla düşük ama bizim Türkiye'de kurduğumuz 22 tanesi oldu. Yani pazar payının %25'i gibi bir oranda markete lead ediyoruz. Yaklaşık 87 megawatt lisans gücümüz, 55 megawatt da kurulu gücümüz var. Türkiye'nin de 18 farklı ilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elazığ en doğu noktamız, Edirne'de en batı noktamız tesislerimizin bulunduğu. Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvansal ve tarımsal atıkları da ülkemize kazandırmak adına bir çaba sarf ediyoruz. ve %100 yerli sermayeli yapmaya çalıştık bunu.
Ya, ortağınız var mı yabancı?
Yabancı ortağımız yok. Bu biyogaz sektöründe genelde çeşitli ortaklıklar yaptık ama Renesco %100 Türk sermayeli kurulmuş bir teknoloji firması. Biz tamamen kendi mühendisliğimizle, tabii ki dışarıdan aldığımız makine ekipmanlarımız var. %30-35 oranında ama bütün dizayn ve kurulum %100 Türk mühendisliği diyebiliriz.
Yani sizin gücünüz aslında teknik güç, öyle değil mi? Yazılımıyla, teknolojisiyle siz bu döngüsel ekonominin aslında en önemli aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Ben Edirne, Elazığ dediniz, Doğu Batı. Açık ve net, böyle bir işletmeyi kim nasıl kurabilir? Çiftlikler mi kuracak? Kurumlar mı kuracak?
Çok güzel bir şey söylediniz. Hani tarımdan gelen tarıma geri dönüyor diye. Tam da o noktada aslında dediğiniz çok doğru. Biz hayvanlarımızdan elde ettiğimiz atı tekrar gübre olarak tarıma kazandırıyoruz. Kimler kurabilir diye sorarsak, aslına bakarsanız biyogaz tesisleri dünyadaki örnekleri genelde çiftçilerimiz, devletlerin teşvikleriyle beraber çiftliklerin içine tesisler kurmak suretiyle bunları hayata geçiriyorlar. Türkiye'de böyle bunun örneklerini biz aslında ilk başlatan teknoloji sanayi çiftçi işbirliğini ilk başlatan firmayız diyebiliriz. Biz ilk yola çıktığımızda Amasya'da örnek vermek isterim tesisimizde, evet. 15 bin hayvan besleyen Zenet Hayvancılık'la bir joint venture dediğimiz bir iş ortaklığı yaptık. Onlar bize hem ham maddesini hem yatırımını, bizler hem yatırımımızı hem know-how'ımızı ortaya koymak suretiyle bir tesis kurduk. Çok affedersiniz. Ve bu kurduğumuz tesis şu anda 3 senedir çok verimli bir şekilde çalışıyor. Ve yatırımımızı büyüterek yanına 15 bin ton kapasiteli organik mineral gübre fabrikası kuruyoruz şu anda. Ve Amasya yöresine tarım konusunda da elektrik arzı konusunda da fayda sağlıyoruz.
Peki şekilde... bir saniye, hemen araya gireceğim. Ortaklık yaptığınız işletme İstanbullu bir grubun orada gerçekleştirdiği yatırım mı?
Hayır. İşin güzel tarafı o Melih Hanım. Amasyalı, oranın yerlisi olan bir işletmeyle biz İstanbul'dan teknoloji götürerek Türk bir ortaklık sağladık ve bu şekilde 16 tesisimizin nereden baksanız %80'i bu şekilde oldu. Aynı şekilde Kayseri'de Başyazıcı ailesiyle, onların biliyorsunuz kendi hem et markaları var hem kendi çiftlikleri var, aynı ortaklığı yaptık. Samsun'da Aksa Tarım'la aynı ortaklığı yaptık. Yani dünyadaki, aslında bizim yaptığımız dünyayı yeniden keşfetmek değildi. Dünyadaki örneği ilk defa Türkiye'de uygulamış olduk ve bu da çok başarı gösterdi. O sebepten dolayı da bu kadar kısa sürede Türkiye'nin hem market lideri konumunda olduk hem de dünyada da ses getirdi bizim firmamız.
Ben bunu şunun için de çok önemsedim. Gübre fiyatlarının, kimyasal diyoruz, gübre fiyatlarının, evet, fiyatlarının uçtuğu bir dönemde böylesine bir yolculuk çiftçiyi çok rahatlatır, öyle değil mi?
Kesinlikle. Şu an baktığımız kimyasal gübrelerin fiyatları, yani yer yer kimyasal gübrenin çeşidine göre 20 bin ile 15 bin liraları buldu. Çiftçimiz bunu alamıyor. Şimdi çiftçimiz bunu almak zorunda da değildi aslında. Şimdi onlar çok uzun konular, çok uzun zamanlar konuşuyorlar.
Biliyorum.
İşte Marshall yardımlarıyla başlayan topraklarımızın kirletilme süreçleri falan, çok uzun konuşmamız lazım ama bizim topraklarımız organik maddesini yitirdi. Kimyasala da bir eroin gibi bağımlı oldu. Ve organik kültürü uzaklaştırıldı ne yazık ki. Baktığımız zaman organik gübre, yani kötü tohumlarından ayrılmış, zenginleştirilmiş organik fermente gübre bizim toprağımızın zaten ihtiyacı. Bizim organik kuru maddemiz %1'in altında diyoruz ya bir klişe olarak.
Evet.
Gerçekten Nadas diye bir kültür var bizim ülkemizde. Nadas ne demektir? Benim toprağım ikinci ekilmiş dahi kabul edemiyor demektir. Şimdi böyle bir noktada bizim tek çaremiz organik tarıma, organik demeyelim buna,
Doğal tarım diyoruz.
Evet, doğal tarıma ve doğal yöntemlere geri dönmek. Çünkü biz sanayi devrimiyle kapitalist düzene oturduk, ve baktığımız noktada sanayileştik ama toprak bunu, toprak ana bunu kabul etmedi. Toprak aynı 5000 yıl önceki toprak. O organik maddeye ihtiyacı var onun. Bu sebepten dolayı bizim yapmamız gereken hem organik tarıma, daha doğrusu
doğal tarıma,
ama doğal tarıma dönmek, hem de tarımdan geleni tarıma kazandırmak. Bizler Almanya'da yaklaşık 11 bin tesis kurulmuşken en az Almanya kadar atık sahibi bir ülke olarak 95 tesiste kalabildiysek bu hepimizin ayıbı. Bizim bunu çok yükseltip her köylüye, her çiftçiye yayabilmemiz lazım. Bu bir seferberlik dahi olabilir. Köylerden...
Tarım Bakanlığı nerede? Size destek vermiyor mu Çevre ve Tarım Bakanlığı?
Şimdi bu noktada baktığımız zaman o kadar ülkemizin başka sorunları var ki belki bize sıra gelmemiştir diyelim. Biz bugüne kadar Enerji Bakanlığımızdan çok fazlasıyla destek almaya çalıştık. Ama gerçi yani organik gübre atılmasında dekar başına bir teşvik verdi Tarım Bakanlığımız, ama genel olarak baktığımızda bizim Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın ortak bir çalışma grubuyla hayvansal ve tarımsal atığımızın ülke ekonomisine kazandırılması üzerine inanılmaz bir çaba göstermemiz lazım. Çünkü sadece gübre olarak görmeyin, Almanya toplam doğal gaz ihtiyacının %7'sini biyogazdan karşılıyor. Biliyor musunuz? Türkiye için biz şimdi çeşitli kurumlarla çalışma yapmaya aşamasındayız. Almanya'nın 20 sene önce yaptığını biz ARGE olarak yapıyoruz şu anda. Şunu söylemek istiyorum. Normalde 1 megawatt üzeri endüstriyel biyogaz tesislerinde elektrik üretilmez. Biz metan gazını daha da saflaştırırız ve doğal gaza çeviririz ve doğal gaz sistemine basarız. Biz bu sene Rusya'nın gazı kısması sebebiyle 6-7 gün sanayide üretim yapamadık. Türkiye eğer şu an mevcudunu sadece biyogazdan gaza çevirirse yaklaşık 3,5 milyar metreküp daha az doğal gaz alacak demek yurt dışından. 55 milyar dolarlık bir pazarda siz yaklaşık 3 ila 4 milyar dolarlık bir cari açık azaltmasından bahsediyorum. Bunu seferberlik haline getirip Almanya gibi biz organik tarımsal atığımızı marketten çıkan organik atığı dahi kullanabilecek düzene oturtursak emin olun %12-13'lere kadar çıkarız biz gaz kullanımında. Bu da 7-8 milyar dolarlık ülkemize her sene katkıdır. Benim Sivas'taki tesis açılışında kullandığım bir slogan vardı. Onu her yerde söylüyorum. Kurulan her biyogaz tesisi bulunan bir doğal gaz rezervidir. O yüzden bunlara çok fazlasıyla önem göstereceğimiz bir dönem olmalı bu döngüsel ekonomide.
Peki bir şey soracağım. Tabii bir düzeltme yapayım. İran'dan aldığımız gazda orada kısıtlama olmuştu. Onu düzeltelim bir kere. Önemli evet. Değil mi? İran gazı kısmıştı kış şartlarını evet. Söyleyerek. Böyle ancak bu tabloya baktığımızda tablo bu diyorsunuz. Dersimizi çalışmamız gerekir diyorsunuz. Ne kadarlık bir pazar? Bir rakam vermeniz mümkün mü?
Ya rakam vermemiz mümkün mü noktasında aslına bakarsanız Türkiye'de yaklaşık olarak biz sadece günlük 12 bin ton gibi bir atık bertaraf ediyoruz. Bertaraf etmiyoruz daha doğrusu, ekonomiye kazandırıyoruz. Ama Türkiye'de atık milyon ton civarında bir atık potansiyeli olduğunu biliyoruz. Tam rakam veremeyebilirim şu an ama yani 95 tesis gerçekten Türkiye'nin bir ayıbı. Çöp gazı tesisleri noktasına baktığımızda da daha verimli çalıştırabileceğimiz, organiğini daha verimli kullanabileceğimiz tesisler teşvik edilmeli. Aynı bizler gibi bunların kompost gübresinde, tarımda kullanılmasa da en azından park bahçelerde kullanılması sağlanılmalı. Baktığımız zaman biz dünyanın çok önemli bir noktasında duruyoruz. Bundan sonra 2050 yılına kadar sıfır net zero hedeflerine ulaşmak zorunda olduğumuz gerçeğimiz var. Bugün hatta biz Çevre Bakan Yardımcımızın yanındaydık. Başka bir konuyla alakalı. Sordukları tek şey bu. Biz bunu nasıl azaltabiliriz?
Peki.
Şu an mevcutta durursak 2053 hedeflerine ulaşmak için 9 tane daha nükleer santral mi kurmamız lazım diye bir lafza geçti mesela. Yani o sebepten dolayı bizim yepyeni, yenilenebilir, high-tech teknolojilerle ülkemizi daha münasır seviyelere ulaştırmak için çalışma yapmamız lazım.
Peki, son soru çok kısa. Niçin yabancı çöpler geliyor Türkiye'ye? Yani İngiltere'den geliyor, Adana'da gömülüyor. Onlarda çip var, çiplerden dolayı nereden geldiği, nereye gömüldüğü takip ediliyor. Para mı ödüyorlar bu çöplere?
Aynen öyle, aynen öyle. Üstüne para ödüyorlar. Bizim insanımız ne yazık ki aslında plastik atıklarda biliyorsunuz bunun geri dönüşümünü sağlanması için özellikle İngiltere'den çok fazla bir gelim getirilme var. Ama bu suistimal edilip tehlikeli atıklara kadar ulaştı. Ben hani o atığın da müsteviyatına göre oradan biz atığı alıp burada döngüsel ekonomiye bir plastik ham maddesi olarak kazandırıyorsak burada bir sıkıntı yok. Ama tutup da tehlikeli atığı alıp gömmemiz noktasında çok ciddi bir sıkıntı var. Bunun doğru kontrol edilip doğru yönetilmesi lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle biz kimsenin çöplüğü değiliz. Böyle bir misyonumuz da yok dünyada. Ama tabii ki plastik atıklar olur, işte kağıt atıklar olur, döngüsel ekonomiye tekrar kazandırılıp başka bir ürün olarak ihraç edilebilecek bir şey olabilir. Onu çok iyi ayırmak lazım. Çünkü hepsine de karşı olmamalıyız. Ama tehlikeli ve ülkemizde bir katma değer sağlamayacak bir atığı da ülkemize sokma konusunda çok ciddi artık yaptırımlar uygulamalıyız diye düşünüyorum.
Ben de size teşekkür ediyorum. Gerçekten yepyeni, farklı, üzerinde durmamız gereken konular. Türkiye'nin çöpü kendine yeter mi, yetmez mi? Ayrı bir tartışma konusu. Yine tartışırız ama gelin günün yazısına bakalım. Ne diyor bakalım bugün günün yazısı.
Günün yazısı. Cengiz Çambel, Retail Türkiye Dergisi yayın yönetmeni. Tüketiciler ucuzluk marketlerine koşuyor. Artan enflasyon, ağırlaşan yaşam koşulları sebebiyle tüketiciler alışverişlerinde yeni arayışlara yöneldiler. Bu ortamda ucuzluk marketleri de tüketiciler için adeta can simidi oldu. En düşük fiyatlı ürünleri tüketicilere sunan ucuzluk marketlerine olan talep de artarken, bu marketlerin ciroları da büyük artış gösteriyor. Peki tüketiciler neden bu ucuzluk marketlerini tercih ediyor? Düşük kiraları, teşhir tanzimdeki sadelik ve az personel çalıştırmaları sebebiyle giderlerin düşüklüğü fiyatlara çok olumlu yansıyor. Kâr marjları çok düşük, tedarikçiye peşin veya çok kısa süreli ödemeler yapılıyor. Belirlenen tarihlerde ödemelerini alan üreticiler de ucuzluk marketleriyle çalışmayı tercih ediyor. Ucuzluk marketlerinde private label olarak adlandırılan market markalı ürünler hem çok kaliteli hem de çok ekonomik. Markalara göre %30 ile 50 arasında daha uygun fiyatta tüketicilere ulaştırılıyor. Zaten tüketicileri de ucuzluk marketlerine yönelten market markalı ürünler. Markalı ürünlerin fiyatları ise diğer zincir marketlerle aynı. Gramaj farklılıklarıyla ucuzluk marketlerinin de raflarında yer alıyor. Raflarda albeni olmaması sebebiyle tüketiciler daha az ama gerekli ürünleri satın alıyorlar. Bu da sepet cirosunu azaltıyor. Artan enflasyonla birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında neler değişti? Market ziyaretleri daha sık yapılmaya başlandı. Daha araştırmacı olan bir alışverişçi profili ortaya çıktı. Toptan alımlar yerini daha küçük alımlara bıraktı. Müşteriler daha az sepet ortalamalarıyla alışveriş yapıyor. Kampanyanın verimliliği önem kazandı. Gıda dışı ürünlere daha az bütçeler ayrılmaya başlandı. Günün yazısı.
Bizden bugünlük bu kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Pazartesi günü yine Anlat Bana'da birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.